Ayrım 25, sayfa 195. Öğleden sonraki uyku saatleri yatakta değil, ayna önünde geçirilir, yüzler dikkatle boyanır, naylon iç çamaşırları ütülenirdi. Kızlar kol kola girip Balözü sokağından aşağı iner, Bağdat Caddesi'nde dekoltelerini ve yanmış tenlerini piyasaya çıkarırlardı. Bazı günler Suadiye plajına ya da büyük kulübe giderlerdi. Babalarının hesabına yazdırdıkları Fruko vişne sularını içer, yemek yerlerdi. Gözleri aşk karardı. Frankie Lane'in Smoke Gets In Your Eyes şarkısıyla Zeki Müren'in Benim Güzel Manolyam şarkısı birbirine karışır. Buradan ta Bostancı'ya, ışıkların olduğu yere kadar ulaşırdı. Kızlar plajda dolaşan oğlanları seyreder, onların tahrik olduklarında daracık mayolarının altından görünen şişliği gizlemek için aniden denize dalışlarına bakıp gülüşürlerdi. Güneş batarken herkes dışarıdaki duşlarda yıkanıp bedenlerine yapışan kumları temizlerdi. Kara gözlükler takmış, yanık tenli, beyaz giysili genç adamlar Chris Craft'larıyla sahile gelir, şık mayolar giymiş, yaşları daha büyük kızları alıp büyük adaya doğru yollanırlardı. Deniz motorları güneşin son ışıkları altında balık pulları gibi ışıldardı. 1950 filmlerindeki Amerikan gençliğine benziyor tıpkı, dedi Nelly. Acayip uçuk, karikatür gibi. Kesinlikle, diskolarımız bile vardı. Atomik diskoteke giderlerdi. Cinzano sololar içilir, yaş sınırlaması yoktu. Bangır bangır çalan You Mean Everything To Me'ler, Wild Is The Wind'ler dinlenir. Oğlanlarla yanak yana dans edilir, twist yapılırdı. Hava kararmak üzereyken yine kol kola, üstleri başları buruşmuş halde birbirleriyle sırlarını paylaşarak Balözü sokağındaki evlerine dönerlerdi. Çiçeklenmiş ıhlamur ağaçları seks kokusuna benzeyen tatlı bir koku yayardı çevreye. Aynı ağaçlar şimdi balkonuma kadar yükseldiler. Tabii bütün bunlar rengimizi kaybetmeden önce olup bitmişti. Eskiden bütün evler akide şekeri renklerindeydi. Yeşil panjurları ve domateslerle güllerin iç içe büyüdüğü şirin bahçeleri vardı. Tek ailelik evlerdi bunlar. Çekirdek aileleri, yani Türkiye'nin Ozi ve Harriet'lerini barındıran evler. Ama yalnızca yüzeysel olarak. Gerçekte Türkler özlerinde hala göçebeydiler. Asırlarca kabile düzeninde yaşamış, rüzgarın gönlüne göre çadır kurmuş, kök salma gereği duymadan nerede konaklamışlarsa orada uyumuş göçebeler. Ev, onların bedenlerinin bir parçasıydı sanki. Ani bir kararla üzerlerinden çıkarıp oraya bırakacakları bir fazlalık gibi. Kalıcı bir yuva, yurt edinmek bilmedikleri bir kavramdı. Ev demek, geçici konaklama demekti. Evleri bozkırlar, çöller, mağaralar ve dağlardı. Kendileri, yani bedenleri birer evdi. Göçerlikleri burada, Asya'nın batıdaki uç noktasında son buldu. Daha ötedeki kapılar önlerinde kapandı ama onlar bu kapıları yumruklamaya, içeri girmek için yalvarmaya başladılar. Bir yandan çaresizce batının bir parçası olmak istiyorlar, bir yandan da onu yok etmeye çalışıyorlardı. Ama batılı olma saplantısı içinde onun gibi olma ihtiyacına kapıldılar. Özünü anlamadıkları, bilmedikleri tarzları taklit etmeye, ait olmadıkları türden evlerde yaşamaya başladılar. Özgüvenlerini yitirdiler. Anlaşılmaz, ne yapacağı belli olmaz insanlar haline geldiler. Bir film setinin dekorunun arkasındaki içi boş alanlara benzeyen evlere ve kutsal mekanlara sığındılar. Taşıyamadıkları utançlarını saklamak için kadınlarını kafesli pencerelerin ve peçelerin arkasına gizlediler. Ruhlarını yitirdiler. Buraya yığınlar halinde göç ettikleri ilk zamanlar, tecrit edilmiş mahallelerinde kendi inçlerine dönük yaşarken hala kırsaldaki hayatlarını özlüyorlardı. Bildikleri tek hayat biçimi oydu. Şehirde kurdukları her mahalle kendisinden başka bir merkezi olmayan bir köy haline geldi. İnsanların kapı önlerinde ya da balkonlarda oturdukları herkesin herkesi tanıdığı göçebe bir Avrupa şehri. Kuraklık tehlikesi baş gösterdiğinde kadınlar çeşme başlarında toplanıp zeytinyağı tenekelerini su ve dedikoduyla doldurdular. Erkekler gün boyu kahvede oturup sigara içerlerken, her kapı önünde durup birbirleriyle konuşmadan sokağı bir uçtan öteki uca kat etmek gibi bir alışkanlıkları yoktu. Ama kırsaldan göçen insanlar taşı toprağı altın diye bildikleri İstanbul'da istila ettikçe şehir yukarıya doğru büyümeye başladı. Yukarıya doğru tırmanmak Tanrı'ya daha yaklaşmaktır diyorlardı ama şeytan da yaklaşmaktı bu. Şeytana da yaklaşmaktı bu. Evler giderek yok olmaya başladı. Dikine yükselen kutular arttıkça arttı. Üstte insanlar, altta insanlar, yanlarda insanlar. Değişik aşiretlerden insanlar iç içe yaşamaya başladılar. Şimdi görüyorsun halimizi. Ağaçlar hala yerlerinde duruyordu ama evler birer birer yok oldu. Ve yerlerine dikilen apartmanların gölgesi altında kalınca ağaçlar da güçlerini yitirdi. Dalları, kanatları kırıldı. Servi ağaçları yas tutan süzgün dullar gibi ölülerin başında bekler oldu. Çınar ağaçları caddelerin ortasındaki küçük adacıklara sıkıştı. Yanlarından arabalar tam gaz geçerken filiz vermeye çalıştılar. Ağaç sevgisi onların kesilmesini önleyen bir yasaktı. Özellikle yaşlı ağaçlar. Burada ağaçlara dokunulmaz. Onlar kutsaldır. Tapınılan atalar gibidir, kesilmezler. Peygamberimiz bir ağaç dikmek bir yıllık ibadete bedeldir demiş. Toprağa yeni binalar dikmek için istediğin kadar kazabilirsin ama ağaçlar ataların ruhlarının barınaklarıdır. Onlara kötü davranmak ölümle cezalandırılır ama söylentilere göre eskiden bazı istilacı kafir güruhlar at üstünde ilerlerken ağaçların ruhlarını hiçe saymışlar. Onları ateşe vermişler. Ormanlar gecenin karanlığında tutuşmuş, yanan ruhlarının acısıyla kıvranmışlar. Sonra da kör olmuşlar. Amber geçmişini hatırladıkça huzursuz ve kırılgan oldu. Affedersin dedi Neli'ye. Kendimi kaptırıp gittim. Ne yapayım? Buraya tekrar dönmek beni o kadar etkiledi ki. Takma kafana anne. Amber gri renkli lahitlerden oluşan manzaraya bir süre daha baktı. Başta içini kurutan, ruhunu karartan bu görüntü beklenmedik bir biçimde bir iyilik duygusu yaydı içine. Kalbini dökmek acısını biraz olsun azaltmış gibiydi. Bir yumuşama geldi üstüne. Yüzü aydınlandı, sonra tekrar karardı. Burada fazla kalmamalıyız dedi Neli'ye. Bataklık kumu gibi ayaklarımın altından çekiliyor sanki her şey. Şimdiden tükendiğimi hissediyorum. Ne zaman istersen gideriz dedi Neli. Annesini öptü ve yatağına döndü. Amber, soluk bir pembelik gökyüzünü sarıp geri çekilen ölüler şehrini aydınlatıncaya kadar balkonda kaldı. Derinden gelen bir ezan sesi duyuldu uzaktan. Müezzin, elektronik sesiyle yeni doğan günü muştuluyordu. Allahu Ekber! Güneş, caminin bitmemiş minaresinin arkasından yükselir yükselmez, sokaktan yük arabalarının kulak tırmalayıcı sesleri gelmeye başladı. Sokak satıcılarının tiz haykırışları, korna çayırtıları, megafonlu reklamlar. Balözü sokağı bir kez daha bas bas ilan edilen bu faaliyetlerin ana atar damarı haline geldi. Önceden haber vermeden patlayan yaşam telaşının kasırgası uykudaki insanları irkilterek uyandırdı. Sokağın nabzı şiddetle atıyordu. Neli yataktan fırladı. Bir deprem hissetmiş gibi hemen kapının altına koştu. San Francisco'da yaşamaktan ötürü gelişmiş bir dürtüydü bu ama aynı tehlikenin burada da olduğunu biliyordu. Sonra balkon penceresine bir bakış atınca zoraki bir gülümseme belirdi yüzünde. Uyku sersemliğiyle aralık duran perdeleri kapattı. O ürpertici sessizlik yüzünden neredeyse bütün gece gözüme uyku girmedi. Şimdi de bu. Ne oluyor anne? Sokak satıcıları. Yoğurt, karpuz, simit satıyorlar. Burada böyle tanıtım yapılıyor. Avaz avaz bağırmaları şart mı? Yoldaşlık ve rekabet yaratmanın bir yolu bu. Mallarını şarkı söyler gibi duyurmak. Anlamıyorum. Yeşil bir traktör, gelişi güzel sıralanmış ağaçların arasından ortaya çıktı ve apartmanın önünde durdu. Bir baba oğul, traktörün arkasında patates ve soğan yığınlarının üstünde oturuyordu. O sırada yatak odasının kapısı vuruldu ve Kamil'e cevap beklemeden içeri daldı. Allah cezasını versin dedi. Bu gürültünün sizi uyandıracağını biliyordum. Hadi tekrar yatıp uyuyun. Bunları alın. Bir çift sana, bir çift de Neli'ye deyip parafından kulak tıkaçları uzattı. parafinden kulak tıkaçları uzattı Amber'e. Bunlar kadar kalitelisini bulamazsınız. En iyi cinsten tıkaçlar. İstediğin biçime giriyor. Şimdi anladın mı neden her Noel'de bunlardan göndermeni istiyorum? Kamile odadan çıkmadan önce pencereden dışarı baktı. Ben hemen bir sepet alayım, siz de biraz daha uyuyun. Biliyorsun benim soğana alerjim var diye hatırlattı Amber. Kendim için alacağım canım, dedi Kamile. Ne zaman buraya gelsem soğan savaşı veriyoruz aramızda, diye yakındı Amber. Gözlerini döndürerek Nelly'e baktı. Soğansız yemek mi pişirilirmiş, diye üsteledi Kamile. İmkansız bu. Bak, alerjik olmak benim de hiç hoşuma gitmiyor. Baş belası bir şey bu. Ne zaman dışarıda yemeğe çıksak olay yaratıyorum ama Allah kahretsin, soğana alerjim var işte. Bu kadar basit. Psikosomatiktir. Neyse ne. Soğansız yemek pişirilmez, duyulmamış şey. Ben pişirmesini öğrendim. Kamile dördüncü katın balkonundan bir sepet sarkıttı. Oğlan patateslerle soğanları tarttı, sepete doldurdu. Kamile sepeti yukarı çekti. Ana kız kalktıklarında sabah havası serindi. Amber üstüne bir hırka aldı. Hırkanı ters giymişin, diye güldü Kamile. Elbiseni ters giyersen bütün günün ters gidermiş derler. Şimdiden gidiyor zaten, dedi Amber. Daha sonra üçü birlikte balkondaki ekose desenli muşamba örtülü masaya oturdular. Kamile Amberlerin gelişine hazırlık olarak bir hafta boyunca sürekli yemek pişirmişti. Şimdi sofrada renkli bir dolma resmi geçidi vardı. Biber dolması, patlıcan dolması, domates dolması, yeşil kabak dolması. Soğan yok, dedi Kamile. Vallahi billahi dolmalara hiç soğan koymadım. Amber bir lokma aldı. Yavaş yavaş çiğnedi ve soğan olduğu tartışılmaz gevrek bir parça hissetti ağzında. Bir gösterişle ağzındaki lokmayı çatalına tükürdü ve tabağının kenarına itti. Kamile ile Nelly sessizlik içinde yemeye devam ettiler. Amber dolmanın içini yarıp soğan olması muhtemel her parçayı dikkatle ayıklamaya başladı. Sonra uzun uzun dik dik Kamile'ye baktı. Kamile tek laf etmedi. Ağzı büzülmüş, sımsıkı gerilmişti. Amber'inki de öyle. Kamile derin bir nefes aldı. Haksızlığa uğramış gibi kırgın görünüyordu. Ayağa kalktı ve sofrayı toplamaya başladı. Ona kötü davrandın, dedi Nelly Kamile içeri gidince. Alerjik olduğumu biliyor. Hayatım boyunca böyle olduğumu biliyor. Sırf onu memnun etmek için soğan yiyip hastalanmaya niyetim yok. Ama onun evinde konuksun. Şimdi hangimiz anne, hangimiz çocuk emin değilim artık. Ben de değilim. Ertesi gün Kamile öğle yemeğinde köfte ve börek getirdi sofraya. Soğansız, dedi. Bu kez doğru söylüyordu. Aşağıdan yine bir sokak satıcısı geçti. Fasulye var, şeftali var, üzüm var, domatesler, acı biber, patlıcan. Ertesi gece bir rüya ziyaret etti Amber'i. O kadar canlı bir rüyaydı ki, eğer onu uyurken seyretmek mümkün olsaydı, sanki film perdesinde oynuyormuş gibi siz de görürdünüz o rüyayı. Üstü pullarla süslü, bol bir şalvar giymiş, yüzüne yaşmak takmış bir halde, Disney stüdyolarında kurulmuş şehrin üzerinden uçan halıyla uçuyordu. Birden bir rüzgar makinesi büyük bir şiddetle esmeye başladı. Amber bir türbüşonun hareketi gibi döne döne düşmeye başladı ve fukurdayan lavların içine battı. Her tarafı yanıyor ama hala yaşıyordu. Yanan derisini bir yılanın derisini atması gibi soymaya karar verdi. Jöle gibi peltek, ham ve son derece duyarlı bir beden çıktı ortaya. Dedesinin cam göbeği renkli evindeki kuş embriyonlarına benziyordu. Bir yerlerde bir telefon çalıyordu. Kamile Amber'i sarsarak uyandırmaya çalışıyordu. Kulaklığı uzattı. Telefon sana, dedi. Amber, aşkım benim, lütfen hemen buraya gelebilir misin, diyordu Ayda'nın kartlaşmış sesi, acil bir durum olduğu duygusunu vererek. Ne oldu, dedi Amber. Hiçbir şey, dedi Ayda. Bir şey olmadı. Yalnızca gelmeni istiyorum. Telefonu kapattı. Kamile Amber'in başucundaki su bardağını aldı ve azarlarcasına başını salladı. Bardağının üstünü örtmemişsin. Alay ettiğin dantelli peçeteleri bunun için veriyorum sana. Uyurken bardağının içine kim bilir neler düşer. Sinekler, pireler, örümcekler. Bir sabah babanın bardağında ne buldum biliyor musun? Ölü bir hamam böceği. ama en kötüsü, en korkuncu Gonca'nın başına geldi. Ruhu şad olsun. Amber bu hikayeyi defalarca dinlemişti ama bir kez daha sıktı dışı. Daha yeni gelmişti buraya. Sükunetini ne kadar koruyabileceğini sınamak istiyordu. Yetişkin bir kadındı. Eski tarz çekişmelerin içine girmeye hiç niyeti yoktu. Kamil'e devam etti. Gonca her gece yatağının yanına bir bardak su koyar, üstünü kapamayı hiç akıl etmezdi. Derken bir gece pat bardağının içine bir kertenkele düştü. Kertenkele evin içine nasıl girmiş diye sordu Neli. Ah, çocuklar kanalizasyondan ya da bir yerden bulup getirmiş olmalı. Zavallı Gonca. Uykusunun arasında suyu içip kertenkeleyi yutunca kertenkele onu içinden yemeye başladı. Karaciğer kanserinden öldüğünü duymuştum. Evet, yani sonra karaciğerini de sardı. Amber, Gonca'nın ölümünün hatırlatılmasından hoşlanmıyordu. Kamil'e olan bitenleri son derece abartarak anlatırdı. İnsanların ölümlerini aşırı dramatize etmek gibi bir huyu vardı. Bununla birlikte henüz Kadri'nin ölümünü anlatmamıştı Amber'e. Amber de soramıyordu. Televizyon sabah sabah cırlamaya başlamıştı bile oturma odasında. Kamil'e etrafındaki sessizliği doldurmak için günün her saatinde, geceleri uyurken bile açık tutuyordu TV'yi. İnsan sesinin sıcaklığına ihtiyacı vardı. Konuşan, birbirlerine dokunan insanlar görmek istiyordu. Yalnız olduğu zaman televizyonla konuşuyor, ondan cevaplar alıyordu. İnteraktif bir oyuncak. Selleri gösteren bir belgesel vardı televizyonda o sırada. Erozyon sonucu aşınıp çökmüş bir tepe, renkli kıyafetleri içinde köylüler tepeye tırmanıyor, namaz kılar gibi yerde diz çöküp bir yandan dualar söyleyerek tohum ekiyorlardı. Habercinin de elinde bir avuç tohum vardı. Bu tohumdan bir ağaç büyüyecek, o ağaçtan kocaman bir orman oluşacak derken ekrandan peş peşe kurgulanmış fotoğraf karelerinin oluşturduğu hızlandırılmış bir doğal evrim görüntüsü yansıyordu. Birkaç saniye içinde tohumlar fideye dönüşüyor, fideler yavaşça kıvrılarak tam gelişmiş birer ağaç oluyordu. Ağaçlar bizim can dostlarımızdır. Ağaç dikmek sevaptır. Bir tek ağaç dikmek bir yıllık ibadete eşittir diyordu sunucu. Ağaç dikmek isteyen herkese bedava fide verileceğini duyurarak ücretsiz bir telefon hattının numarasını veriyordu izleyicilere. Bu haberin hemen arkasından bir Emporio Armani bütüğünden çıkmış gibi şık kostümlü, evrak çantalı genç bir erkek çırağın Kempinski oteline girdi ve şimşek gibi bir kart çaktı. Ve yakın çekim altyazı. Pembe kart. Düşlerinizi gerçeğe dönüştürür. Ardından yüksek bir apartman bloğu, yerli yapım son model bir Renault ve Türkiye'nin General Elektriği olan Arkos marka mikrodalga fırın görüntülerinden oluşan bir montaj. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Frankie Lane, F-R-A-N-K-I-E, L-A-I-N-E, Smoke Gets In Your Eyes, S-M-O-K-E, G-E-T-S-I-N-Y-O-U-R, E-Y-E-S, Chris Craft, C-R-I-S, C-R-A-F-T, Cinzano, C-I-N-Z-A-N-O, You Mean Everything To Me, Y-O-U-M-E-A-N, E-V-E-R-Y, T-H-I-N-G, T-O-M-E, Wild Is The Wind, W-I-L-D-I-S, T-H-E-W-I-N-D. Kempinski, K-E-M-P-I-N-S-K-I, Renault, R-E-N-A-U-L-T, General Electric, G-E-N-E-R-A-L-E-L-E-C-T-R-I-C.